Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, yine bir Ankara rüzgarında sizlerle birlikteyim. Türkiye'nin sıcak gündemini, dış ve iç politikadaki, ekonomideki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağım. Tahmin edebileceğiniz gibi Libya konusu Türkiye'de dış politika gündeminin yanı sıra içerideki tartışmaların da önde gelen başlığı olmayı sürdürüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta gerçekleştirilen Türk akım boru hattının açılışı için İstanbul'a gelmesi sırasında gerçekleşen yaklaşık 4 saati bulan görüşmelerde ana gündem Libya'ydı. Bunun yanı sıra Suriye'deki gelişmeler, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşananlar da ele alındı. Ancak açılış töreninin öncesinde yaklaşık 2 saat, tören sonrasında da bir 2 saat daha Erdoğan ve Putin bir araya geldi ve bu görüşmelerden sonra medyanın karşısına birlikte çıkmadılar. Geleneksel olarak düzenlenen ortak basın toplantısı da düzenlenmedi. Bunun yerine Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları kameraların karşısına geçerek iki liderin altını imzaladığı Libya bildirisini açıkladılar. Bu bildiride Erdoğan ve Putin Libya'da çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulundu 12 Ocak gece yarısından itibaren. İstanbul'daki bu Putin-Erdoğan zirvesinin en somut sonuçlarından bir tanesi buydu. Ama ateşkesle ilgili bu çağrıya Türkiye'nin desteklediği Trablus yönetimi, Başbakan Faiz Sarrac'ın başında bulunduğu yönetim anında kabul ettiği yönünde açıklama yaparken Trablus'a karşı savaşan Tobruk yönetiminin Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki Mareşal Halife Haftar ise ateşkesi reddettiğini açıkladı. Ondan sonra birdenbire yoğun bir görüşme trafiği başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Arkasından Haftar Roma'ya gitti. İtalya Başbakanı Matteo ile bir araya geldi. Hatta Matteo Sarrac'ı da davet etmişti. Sarrac önce gidecekti fakat son anda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telkinleriyle İtalya'ya gitmekten vazgeçti. Onun yerine Brüksel'e gitti. Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları kendisinden uzlaşı tavrı göstermesini, Libya'da çatışmalardan kaçınılmasını, Avrupa'nın ve dünyanın Libya'nın Suriye olmasını, yeni bir Suriye'nin ortaya çıkmasını istemediklerini ilettiler. Dolayısıyla bütün bu süreci birlikte değerlendirdiğimiz zaman burada ana aktörlerden birisinin Putin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Libya'da ateşkes konusu Türkiye'nin büyük ihtimalle önerisi olarak bu ikili zirvede gündeme geldi. Çünkü Hafter'in yoğunlaştırdığı saldırılar sonrası Trablus ve Sarrac yönetimi oldukça sıkıntılı bir konuma gelmişti. Ateşkes bir anlamda soluk almayı sağlayacaktı. Rusya Devlet Başkanı da Cumhurbaşkanı'nın bu önerisine muhtemelen olumlu yaklaşınca bahsettiğimiz ateşkes çağrısı ortaya çıktı. Arkasından tabii Hafter üzerinde etkili güçlerin devreye girmesi gerekiyordu. Bu noktada da Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü ve Erdoğan'la yaptığı görüşmeleri yanı sıra Hafter üzerindeki etkisini kullanması ve ateşkesin sağlanması konusunda muhtemelen Sisi'den talepte bulundu. Tabii İtalya bu arada oldukça aktifti. İtalya Başbakanı, Almanya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmeleri gerçekleştiler. Hatta iki başbakanın Türkiye'yi bu hafta ziyaret etmesi bekleniyor. Yine ana gündem maddesi Libya olacak. Libya'dan bir de son dakika önerisi geldi. İtalya'dan bir de son dakika önerisi geldi. İtalya Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yaptılar. Bu görüşmeden çıkan sonuç ise İtalya'nın bir üçlü mekanizma önerdiği yönünde. Yani Türkiye, İtalya ve Rusya'nın Libya'da çözüm için bir üçlü mekanizma oluşturması tıpkı Suriye'de Astana süreci gibi İran, Türkiye, Rusya'nın yer aldığı üçlü mekanizma gibi İtalya'da da böyle bir mekanizma oluşturulması önerildi. Türkiye buna olumlu baktığını açıkladı. Muhtemelen İtalya Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde bu konu biraz daha olgunlaştırılacak. Ama tabii burada Mısır'ın konumunu göz ardı etmemek lazım. Asıl Hafter'in arkasındaki güçlerden birisi Mısır. Bunun yanı sıra Rusya, Mısır'la birlikte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Libya'nın en uzun kara sınırına sahip olduğu Tunus ve Mısır'ı bu işin dışında tutmak mümkün değil gibi görünüyor. O yüzden bu üçlü mekanizma önerisi her ne kadar Türkiye olumlu yaklaşsa da biraz daha genişletilmiş bir mekanizmaya dönüşebilir. Berlin'deki Libya zirvesinden sonra bu bu sistem farklı bir boyut alabilir. Ama şu anda İtalya'dan böyle bir öneri geleceği anlaşılıyor. Dolayısıyla bütün bu trafik dikkate alındığında da Putin'in ana aktörü olduğunu söyleyebiliriz. Putin'in girişimiyle de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'da biraz frene basmış görünüyor. Özellikle asker gönderme konusunda Putin'in biraz daha ağırdan alınmasını, hatta bu kararın ertelenmesini ve ateşkes sürecinin tarafların uzlaşması için değerlendirilmesini istediği ve Türkiye'nin de şimdilik buna ılımlı bir yaklaşım gösterdiği yönünde siyasi kulislere yansıyan bilgiler var. Zaten ateşkesin hemen akabinde Trablus yönetiminin başındaki Fayez Sarraç Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Muhtemelen kendisine de bu yönde telkinlerde bulunuldu. Ama tabii Hafter'in ülkenin dörtte üçünü kontrol ettiği düşünülürse ve Trablus yönetiminin arkasında Türkiye ve Katar'ın dışında başka bir ülkenin destek gücünün olmadığı dikkate alınırsa pazarlıklar oldukça çetin geçecek gibi görünüyor. İstanbul'daki Erdoğan-Putin zirvesinden çıkan bir başka önemli sonuç, İdlib'de ateşkesti. Libya ile aynı saatlerde İdlib'de de ateşkes devreye girdi ve Suriye ordusu Rusya desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonlara ara verdi. Çünkü Türkiye sınırlarına 300-350 bin mülteci dayanmış durumdaydı. Türkiye ısrarla son iki haftadır operasyonların durdurulmasını istiyordu. Anlaşılan Putin bunu bir pazarlık konusu yaptı. Libya ve İdlib birlikte masada ele alındı ve Libya'da ateşkes ile birlikte İdlib'de de ateşkes devreye girdi. Ancak burada Türkiye'nin bilindiği gibi Soçi mutabakatıyla, 2018 Eylül'deki Soçi mutabakatıyla İdlib'de üstlendiği bir takım yükümlülükler var. Burayı bir güvenli bölge haline getirme, cihatçıların silahsızlandırılması gibi bir takım taahhütler üstlenmişti Türkiye. Bunların gerçekleşmemesinden ötürü Rusya'nın ve Şam yönetiminin rahatsızlıkları söz konusuydu. O yüzden zaten bu operasyonlar da başladı. Putin'in bu kez son defa İdlib'de ateşkes için Esad'ı ikna ettiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği yönünde siyasi kulislere yansıyan bilgiler var. Eğer bu son kez İdlib'de ateşkes gerçekten ifade edildiği gibi, öne sürüldüğü gibi hayata geçirildiyse, kısa süre sonra bu ateşkes bozulduğunda artık İdlib'de çatışmalar sonuçlanana kadar veya Suriye ordusu, Şam yönetimi İdlib'i tümüyle ele geçirene kadar çatışmalar devam edecek demektir. Ancak şu anda Libya'da ve İdlib'de silahlar susmuş gibi görünüyor. Dileriz ki iş barışla, uzlaşıyla sonuçlanır ve bu süreç bu şekilde devam eder. Dış politikada tabii bu gelişmelerin yanı sıra içeride de oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çünkü muhalefet baştan itibaren Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresine karşı çıktı. Hatta Türkiye'nin işte Kahire ile, yani Mısır'la, Şam'la diyaloğa bir an evvel başlaması. Çünkü şu ana kadar ortaya çıkan tabloya baktığımızda gerek Suriye'de gerekse Libya'da sorunların çözümünde Mısır'ın ve Şam yönetiminin etkinliğini göz ardı etmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye bu iki başkentte ancak Putin aracılığıyla görüşebiliyor şu anda. Oysa muhalefetin talebi ve önerisi bu görüşmelerin, bu diyaloğun doğrudan bu liderlerle, bu başkentlerle yapılması, bunun Türkiye'nin çıkarlarına olacağını dile getiriyorlar. Bu tarafta tabii iç politikadaki gelişmeleri değerlendirirken bunların büyük bölümü dış politikadaki yansımalardan da kaynaklanıyor tartışmaların. Burada da özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılıyor. Bir kişinin tek başına verdiği kararlarla Türkiye'nin uluslararası alanda, dış politika alanında, bölgede sıkıntılı tablolarla karşı karşıya kaldığı öne sürülüyor. O yüzden de muhalefet biraz daha Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik mücadelesini sertleştirecek gibi görünüyor. Nitekim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu konuda bir çıkış yaptı ve Millet İttifakı'nın önündeki hedefin güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem olduğunu söyledi. Bunun için mücadele edeceklerini ve güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüş için bundan sonra siyasi mücadele yürüteceklerini açıkladı. Tabii buna Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun destek verdiğini biliyoruz. CHP zaten baştan itibaren bu yönde bir tutum içerisindeydi. Bu ittifak giderek nasıl genişletilebilir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı parlamenter rejimi savunan cephe nasıl genişletilebilir? Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni arayışların söz konusu olacağı anlaşılıyor. Yılbaşı nedeniyle tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta başlayacak çalışmalarına. Dolayısıyla gündeme gelen ilk önergelerden bir tanesi ana muhalefet partisi tarafından verildi. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortağı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda medyada, orduda, emniyette, yargıda, bürokraside, üniversitelerde ciddi başarı kaydedildiğini, ancak eksik kalan tek yönün bu örgütün siyasi ayağı olduğunu söylemişti. CHP hemen bu fırsatı değerlendirmek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne de çağrıda bulunarak FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkartılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araştırma önergesi verdi. Daha önce bu konuda bir komisyon kurulmuştu, ancak bu komisyonun hazırladığı rapor ortada yok, rapor kayboldu. Arkasından araya seçimler girdi. Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı o gece, 15 Temmuz gecesi gerçekten olayların içinde yer alan isimlerdi. Ancak meclise ifade vermeye gelmediler çağrıldıkları halde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yeniden, özellikle MHP'nin genel başkanı da böyle bir eksikliği gündeme getirince, MHP de desteklesin, gelin FETÖ'nün siyasi ayağını hep birlikte araştıralım dedi. Oldukça da kapsamlı bir metin meclis başkanlığına iletildi bu konuda. Bugüne kadar yaşananlardan örnekler verildi. Gerek siyasi açıdan, gerekse işte Fethullahçı terör örgütünün devletteki yapılanması açısından. Burada da AKP'ye yönelik bir takım ithamlar vardı. Yani bu örgüt AKP'nin desteğiyle her tarafta yerleşti, güçlendi, ordunun içine bu şekilde sızdı, emniyetin içine bu şekilde sızdı. Dolayısıyla bir siyasi ayak mutlaka vardı ve bu ayağın ortaya çıkartılması için meclisin görevini üstlenmesi gerekir diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına baktığımızda 3-4 gün önce yaptığı bu çıkışın tam tersi bir tutum içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olayları anlamadığını, yalan yanlış işler yaptığını söylüyor. Dolayısıyla bu havadan da anlıyoruz ki meclis açıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu araştırma önergesi genel kurul gündemine geldiğinde yine Cumhur İttifakı oylarıyla, Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP oylarıyla reddedilecek gibi görünüyor. Bu da tabii yeni bir takım siyasi tartışmaları beraberinde getirecektir. Cumhurbaşkanının gençlerin evlilik yaşıyla ilgili açıklamaları yine haftanın en çok tartışılan konu başlıklarından bir tanesiydi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının işte 30 yaşına kadar gençlerin evlenmemesi, evde kalmalarıyla ilgili söylediği sözler bir tartışmayı başlattı. Yaşam tarzına müdahale, bireysel haklara müdahale tartışmalarını başlattı. Dolayısıyla bu tartışmalar da sanıyorum bu haftada devam edecek gibi görünüyor. Ekonomiye baktığımız zaman yine kritik rakamlar, kritik göstergeler açıklandı. Bunlardan bir tanesi işsizlik rakamlarıydı. Ekim 2019 itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik oranının resmi olarak %13,4'e yükseldiğini, işsiz sayısının da 4,5 milyonu aştığını dile getirdi. Bunun yanı sıra son bir yılda 608 bin yeni işsiz daha bu kesime katılmış oldu. Tabii genç işsizliği en hayati konuların başında geliyor. Genç işsizler ordusunda da bir yükseliş var. Oran %26'ya yükselmiş durumda. Kayıt dışı istihdamda ciddi yükseliş var. Yine kayıt dışı istihdamın oranı %34'ü 35'i bulmuş durumda. O yüzden de iktidarın özellikle açıkladığı istihdam kampanyaları, işverenlere verilen istihdam teşvikleri ve desteklerine rağmen önümüzdeki birkaç yıl daha Türkiye'de işsizliğin en yakıcı sorun olmayı sürdüreceği ve işsizlik oranının da çift tanede kalmaya devam edeceği anlaşılıyor. Bir başka önemli ekonomik gösterge de yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının yıllık getirileriyle ilgiliydi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte sürekli faizlerle ilgili çıkışları olduğunu biliyoruz ama açıklanan verilere baktığımız zaman altın, borsa ve hazine borçlanma kağıtları, özellikle de hazine borçlanma kağıtları 2019'da enflasyona karşı en yüksek getiriyi sağlayan yatırım araçları olmuş. Bu da iktidarın faizle mücadele konusundaki tavrıyla en yüksek faizi verenin hazine olması konusundaki gerçekliğin oluşturduğu çelişkiyi gözler önüne seriyor. Dolayısıyla Ankara yine meclisin açılmasıyla birlikte bu hafta iç politikaya belki yoğunlaşacak ama dış politikadaki sıcak gelişmeler de devam edecek. Biz de bunları takip ederek yine sizlere Ankara rüzgarında yorumlamaya, değerlendirmeye çalışacağız. Bir başka Ankara rüzgarında tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan hepinize hoşça kalın diyorum.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.